Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Duman Olan Adam. Martin Beck serisi numara 2. Yazarı May Siyoval ve Per Vahlö. Özgün adı Mannen Som Gig Up Irak. Çevirmeni Bilge Turan Zurbakis. Türü polisiye. Ayrıksı kitap 1. baskı Ekim 2019. ISBN numarası 978-605-80727-5 ve 6. Bu kitap 278 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 20 Nisan 2020. Kurum telefonu 0212-359-7659. Arka kapak. Martin Beck, bir modern polisiye klasiği. Ünlü bir İsveçli gazeteci arkasında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolur. Duman olup uçmuştur sanki. Bu gizemli kayboluşun izini sürmekte komiser Martin Beck'e düşer. Üstelik bir de bu gizemli olay yüzünden soruşturmayı dilini hiç bilmediği Budapeşte de yürütmek zorunda kalacaktır. Elinizden bırakamayacağınız bir seri, hayatınızın bir haftasını buna ayırıp patronunuza yalan söylemek zorunda kalabilirsiniz. Yatakta kalıp büyük bir iştahla seriyi bitirmeye çalışırsanız hiç şaşırmayın. Observer. Bu zamana kadar yazılmış en özgün, en sürükleyici ve en derin polisiye serilerinden biri. Michael Connelly. Sayısız polisiye yazarına esin olan bir modern polisiye klasiği. Edgar Allan Poe ödüllü. İsveç Akademisi ödüllü. Yazarlar hakkında May Siyoval. 1935 Stockholm doğumlu yazar, aynı zamanda çevirmendir. Per Vahlö ile beraber yazdıkları bir polisiye klasiği olan Martin Beck serisiyle tanınmaktadır. Bu seri birçok dile çevrilirken Edgar Allan Poe ve İsveç Akademisi başta olmak üzere birçok ödül almıştır. Aynı zamanda tek başına yazdığı romanları da vardır. May Siyoval, İskandinav polisiyesinin kraliçesi olarak anılır. Per Vahlö, 1926 İsveç doğumlu yazar, 1975 yılında vefat etmiştir. May Siyoval ile birlikte yazdığı bir polisiye klasiği olan Martin Beck serisi birçok dile çevrilmiş ve birçok ödül almıştır. Yazdıklarıyla Franz Kafka, George Orwell ve Graham Greene'e benzetilen Per Vahlö, 20. yüzyıl İskandinav edebiyatının en iyi yazarlarından biri olarak anılır. Çevirmen hakkında. 1982 İstanbul doğumlu Bilge Turan Zurbakis, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunudur. Çevirmenlik kariyerine 2004 yılında Artemis Yayınları'nda başlamış, son 15 yıldır Pegasus Yayınları, Doğan Kitap, Yabancı Yayınları, Pena Kitap ve diğer birçok yayın evine çeviriler yapmıştır. Kariyeri boyunca çevirmenlik, editörlük, metin yazarlığı, kitap tanıtımı, altyazı çevirisi ve çevirmen koordinatörlüğü pozisyonlarında çalışsa da asıl tutkusu çeviridir. İngilizceden Türkçe'ye ve Türkçeden İngilizce'ye olmak üzere çeşitli türlerde yüzü aşkın çeviri eseri vardır. Çok satan Bridget Jones'un Günlüğü ve Alışveriş Kolik serisi gibi kitapların yanı sıra tarihi roman, polisiye ve fantastik seriler, çocuk kitapları ve kurgu dışı kitaplar çevirmiştir. 2012 yılında evlenmiş, bir çocuk sahibidir. Hobi amaçlı sürdürdüğü bir yemek bloğu da olan çevirmen halen İstanbul ve Girit'te yaşamaktadır. Martin Beck serisinin bugüne kadar aldığı ödüller: 2016 Specsavers Polisiye Onur Ödülü, 2013 Lenin Ödülü, 2012 Pepe Carvalho Ödülü, 2011 Polonya Büyük Yetenek Onur Ödülü, 2006 Riverton Onur Ödülü, 1993 İsveç Akademisi Ödülü, 1974 Danimarka Pau Kulübü Ödülü, 1973 İtalya Gran Giallo Città di Cattolica Ödülü, 1971 Edgar Allan Poe Ödülü, 1968 Express Saint Sherlock Heykeli Ödülü. Ayrıksı Kitaptan. Bir insanı milliyetinden dolayı tecrit eden, yok sayan, ezmeye çalışan ya da potansiyel suçlu sayan hastalıklı kafalar bu kitabı okumasın. Okumaya değer veren bir ayrıksı okuru aynı zamanda eşitliğe de değer verir. Birinci bölüm. Küçük ve salaş bir odaydı. Pencerelerde perde yoktu ve dışarıdaki manzara gri bir yangın duvarı, birkaç paslı armatür ve solmuş bir margarin reklamı afişinden ibaretti. Pencerenin sol yarısında ortadaki cam kırıktı ve yerine gelişi güzel kesilmiş bir karton parçası konmuştu. Duvar kağıdı çiçekliydi. Ancak is ve rutubetten o kadar solmuştu ki desenini seçmek mümkün değildi. Yer yer kalkmıştı, altından dökülen alçı çıkmış ve birçok yerde selotape ve ambalaj kağıdıyla onarılmaya çalışılmıştı. Odanın içinde bir ocak, altı parça mobilya ve bir resim vardı. Ocağın önünde içi kül dolu bir karton kutu, her yeri vuruk içinde kalmış alüminyum kahve demliği duruyordu. Yatağın ayak ucu ocağa dönüktü. Yatağın üstünde kalın bir gazete tabakası, yırtık pırtık bir battaniye ve çizgili bir yastık vardı. Ocağın üstünde asılı duran resimde mermer bir trabzanın yanında oturan çıplak sarışın bir kadın görünüyordu. Resmin bu konumundan ötürü yatakta yatan kişi uyumadan önce ve sabah uyanır uyanmaz ilk onu görüyordu. Sanki birisi kadının göğüs uçlarını ve genital organını bir kalemle büyütmüştü. Odanın diğer tarafında pencereye en yakın yerde yuvarlak bir masa ve iki iskemle duruyordu. İskemlelerden birinin sırt kısmı kaybolmuştu. Masada boş üç vermut şişesi, bir meşrubat şişesi, iki kahve fincanı ve birkaç eşya daha vardı. Küllük ters yüz edilmiş ve etrafa izmaritlerin arasında şişe kapakları, kullanılmış kibrit çöpleri, birkaç pis küp şeker, ağzı açık ufak bir çakı ve bir parça sosis saçılmıştı. Üçüncü kahve fincanı yere düşüp kırılmıştı. Yıpranmış muşamba zemin üstünde yatakla masanın ortasında yüzüstü uzanan bir ceset vardı. Büyük ihtimalle duvardaki resmin hatlarını belirginleştiren ve duvar kağıdındaki yırtıkları bantla kapatmaya çalışan da bu kişiydi. Bir erkekti, bacakları birbirine yakın yatıyordu. Dirseklerini kaburgasına bastırmış, kendini koruma çabası içinde ellerini başına doğru kaldırmıştı. Adamın üstünde yün bir kasak ve eski püskü bir pantolon vardı. Ayaklarında eskimiş yün çoraplar, üstüne devrilmiş koca bir büfe kafasını ve vücudunun üst kısmını örtmüştü. Üçüncü tahta iskemle cesedin yanına devrilmişti. Oturma yerinde kan lekesi ve sırt kısmının en üstünde de parmak izleri vardı. Yer cam kırıklarıyla kaplıydı. Bu kırıklar büfenin camlı kapaklarından ve duvarın dibindeki kirli iç çamaşırların üstüne fırlatılmış şarap şişesinden geliyordu. Şişeden geriye kalanların üstü ince bir kan tabakasıyla kaplıydı. Etrafına biri beyaz bir çember çizmişti. Kendi içinde neredeyse kusursuz olan bu fotoğraf, polisin elindeki en geniş objektifle ve her ayrıntıya keskinlik katan yapay ışık altında alınmıştı. Martin Beck fotoğrafı ve büyüteci elinden bıraktı, ayağa kalkıp pencere kenarına yürüdü. Dışarıda tam bir İsveç yazı vardı, hatta ondan da ötesi hava sıcaktı. Christina Berg Parkı'nın çimenlerinde bikinili birkaç kız güneşleniyordu. Sırt üstü uzanmışlardı, bacaklarını ayırıp kollarını uzatmışlardı, genç ve zayıftılar. Onların deyişiyle incecikler ve zarif duruyorlardı. Martin Beck gözlerini kısıp iyice odaklanınca bunlardan ikisinin kendi departmanında çalışan kızlardan olduğunu fark etti. Demek saat 12'yi geçmişti. Sabahları mayo, pamuklu elbise ve sandaletlerini giyip işe gelen kızlar öğle arasında elbiselerini çıkarıp parkta yatıyorlardı. Çok pratik bir hareket. Martin Beck'in keyfi kaçmıştı çünkü yakında tüm bunları geride bırakıp West Berga Alle civarındaki gürültü patırtısı bol bir mahallede bulunan Güney Polis Merkezi'ne taşınmak zorunda olduğunu hatırladı. Arkasında birisinin kapıyı açıp içeri girdiğini duydu. Kim olduğunu anlamak için arkasını dönmedi. Stenström'dü. Stenström hala departmandaki en genç polisti ve herhalde ondan sonra kapıyı tıklatmadan giren bir kuşak yetişecekti. ''Nasıl gidiyor?'' diye sordu. Pek iyi değil, dedi Stenstrom. 15 dakika önce oradaydım ve adam hiç istifini bozmadan her şeyi inkar ediyordu. Martin Beck arkasını dönüp masaya yürüdü ve bir kez daha olay yeri fotoğrafına baktı. Gazete kağıdından örtünün, yırtık pırtık battaniye ve çizgili yastığın yukarısındaki tavanda eski bir rutubet lekesi vardı. Bir deniz atını andırıyordu. Biraz iyi niyetle deniz kızına benzetilebilirdi. Acaba yerde yatan adamın bu kadar hayal gücü var mı diye merak etti Martin Beck. Fark etmez, dedi Stranstrom iş güzel bir edayla. Teknik delillerle adamı enseleriz. Martin Beck cevap vermedi. Onun yerine Stranstrom'un masasına koyduğu kalın raporu işaret edip o ne diye sordu. Sundberg'in sorgusunun kayıtları. Al şu rezil şeyi önümden. Yarın tatilim başlıyor. Kohlberg'e ver ya da canın kime istiyorsa ona. Martin Beck fotoğrafı alıp merdivenlerden yukarı çıktı. Bir kapıyı açınca kendini Kohlberg ve Melander'in yanında buldu. Muhtemelen pencereler kapalı ve perdeler sonuna kadar örtülü olduğu için burası odasından daha sıcaktı. Kohlberg ve şüpheli masada karşılıklı oturmuşlardı, çıt çıkmıyordu. Uzun boylu olan Melander pencerenin yanında ayakta duruyordu, piposu ağzındaydı ve kollarını önünde birleştirmişti. Gözlerini ayırmadan şüpheliye bakıyordu. Kapının hemen yanındaki iskemlede üniforması ve açık mavi gömleğiyle bir polis memuru oturuyordu. Şapkasını sağ dizinin üstüne koymuştu. Kimseden çıt çıkmıyordu. Hareket eden tek şey kayıt cihazında dönen kasetti. Martin Beck bir yanda hemen Kohlberg'in arkasında yerini alıp sessizliğe katıldı. Perdelerin arkasında cama çarpıp duran büyük bir arının sesi duyuluyordu. Kohlberg ceketini çıkarmış, gömleğinin düğmelerini açmıştı. Ancak böyleyken bile tombul omuzlarının alt kısmında gömleği sırılsıklandı. Bu ıslak leke yavaşça şekil değiştirip Kohlberg'in omurgasından aşağı doğru uzamaya başladı. Masanın karşı tarafında oturan adam saçları seyrelmiş, ufak tefek bir tipti. Hırpani kılıklı biriydi ve iskemlesinin kol koyma yerine yapışmış parmakları bakımsızdı. Tırnakları pis ve yenmişti. Çehresi zayıf ve hastalıklıydı. Ağzının çevresinde incecik çizgiler vardı. Çenesi hafif titriyordu. Gözleri bulanık ve suluydu. Adam kamburunu çıkararak sindi ve gözünden iki damla yaş aktı. "Hah, dedi Kohlberg kasvetli bir edayla, şişeyle kafasına vurdun, sonra şişe mi kırıldı?" Adam başıyla onayladı. "Yere düşünce bu sefer ona sandalyeyle vurmaya devam ettin. Kaç kere vurdun?"
"Bilmiyorum. Çok değil ama az da sayılmaz."
"Tahmin edebiliyorum. Sonra da büfeyi üstüne devirdiğin gibi odadan çıktın. Bu sıra aranızdaki üçüncü kişi ne yapıyordu? Şu Ragnar Larsson denen şahıs. Araya girmeye çalışmadı mı? Yani seni durdurmadı mı?"
"Hayır, hiçbir şey yapmadı. Yalnızca izleyici kaldı."
"Yine yalan söylemeye başlama şimdi."
"Uyuyordu o, sızmıştı."
"Daha yüksek sesle konuşmaya çalış, tamam mı?"
"Yatakta uzanmış uyuyordu. Hiçbir şey anlamadı."
"Hayır, ayılıp polise gidene kadar diyelim. Peki buraya kadar her şey tamam. Fakat hala anlamadığım bir şey var. Neden böyle oldu? O birahanede tanışana kadar birbirinizi daha önce hiç görmemiştiniz bile."
"Bana kahrolası Nazi dedi."
"Her polis haftada birkaç defa kahrolası Nazi hakaretini işitiyor. Yüzlercesi bana Nazi ya da Gestapo demiştir. Hatta daha beterini de duydum ama bu yüzden kimseyi öldürmedim."
"Oturduğu yerden bunu tekrar edip durdu. Kahrolası Nazi, kahrolası Nazi, kahrolası Nazi deyip durdu. Ağzından başka laf çıkmadı. Bir de şarkı söyledi."
"Şarkı mı?"
"Evet, beni gıcık etmek için, fitil etmek için Hitler hakkında."
Sen ona böyle konuşması için bir sebep vermiş olabilir misin?"
"Ona benim ihtiyarın Alman olduğunu söylemiştim. Daha önceden ama."
"İçmeye başlamadan önce mi?"
"Evet, o zaman nasıl bir annem olduğunun bir önemi yok demişti."
"Sonra tam adam mutfağa çıkacakken şarap şişesini alıp arkadan kafasına vurdun."
"Evet."
"Yere mi düştü?"
"Dizlerinin üstüne düşünce kafası kanamaya başladı. Sonra da seni lanet olası Nazi domuzu, şimdi görürsün gününü dedi."
"Sen de ona vurmaya devam mı ettin?"
"Ben korktum, adam benden iriydi ve nasıldır bilirsin. Her şey birden durur, gözlerin kararır, kıpkırmızı olur. Ne yaptığımın farkında değildim.
Adamın omuzları deli gibi titriyordu. Bu kadar yeter dedi Kolberg kayıt cihazını kapatarak. Şuna yiyecek bir şeyler verin. Doktora sorun bakalım sakinleştirici alabilir miymiş? Kapının dibindeki polis ayağa kalktı. Katili kolundan sıkıca tutup dışarı çıkardı.
Şimdilik hoşça kal. Yarın görüşürüz dedi Kolberg dalgınca.
Aynı anda önündeki kağıda mekanik bir tavırla yazıyordu.
Gözyaşları içinde suçunu itiraf etti.
Değişik bir tip dedi.
Önceden darptan 5 sabıkası var dedi Melander. Her seferinde inkar etmişti. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ayaklı arşiv konuştu. Yorumunu yaptı Kolberg.
Ağır bir hareketle ayağa kalkıp Martin Beck'e uzun uzun baktı.
Sen burada ne arıyorsun dedi. Hadi iznine çık, tatiline git. Ve bırak da alt sınıfların yediği haltlarla biz uğraşalım. Nereye gidiyorsun bu arada? Adalara mı?
Martin Beck başıyla onayladı.
Akıllıca dedi Kolberg. Ben önce Romanya'ya gidip kızardım. Mamaya denen yerde. Sonra eve gelip haşlandım. Harika oldu. Orada telefonun da olmayacak değil mi?
Olmayacak.
Şahane. Her neyse ben duş almaya gidiyorum. Hadi çık artık.
Martin Beck biraz düşündü. Bu önerisinin bazı avantajları vardı. Hepsinden öte bir gün erken yola çıkabilirdi. Omuz silikti.
Ben çıkıyorum. Hoşça kalın çocuklar. Bir ay sonra görüşürüz.
İkinci bölüm. Çoğu kişinin tatili bitmişti ve Stockholm'in Ağustos sıcağında ısınan sokakları, Temmuz'da yağmurlu birkaç haftayı çadırlarda, karavanlarda ve kırsaldaki pansiyonlarda geçiren insanlarla dolmaya başlamıştı. Son birkaç gündür metro yine kalabalık olmuştu. Ancak şu anda mesai saatlerinin ortasındaydılar. Ve Martin Beck vagonda neredeyse yalnızdı. Dışarıdaki yeşilliğe bakarak oturdu ve hevesle beklediği tatilinin sonunda gelip çatmasına seviniyordu. Ailesi zaten bir aydır adalara gitmiş tatil yapıyordu. Bu yaz şanslarına karısının bir uzak akrabasının kır evini kiralama fırsatını bulmuşlardı. Takım adaların ortasındaki bir adada tek başına tam ortada duran bir kulübeydi bu. Karısının akrabası yurt dışına çıktığından bu sırada kulübe tamamen onlara aitti. Hem de çocukların okulu açılana kadar. Martin Beck kapıyı açıp boş evine girdi. Doğruca mutfağa gitti ve dolaptan bir bira çıkardı. Lavabonun yanında dikilerek birkaç yudum aldı. Sonra şişeyi elinde taşıyarak yatak odasına geldi. Soyundu, üstünde yalnızca şortuyla balkona çıktı. Bir süre güneşte oturdu, ayaklarını balkonun parmaklıklarına dayayıp birasını bitirdi. Dışarıdaki sıcaklık neredeyse tahammül edilemez derecedeydi ve şişe boşalınca Martin Beck bir nebze daha serin olan içeriye girdi. Kol saatine baktı, vapurun yola çıkmasına 2 saat kalmıştı. Kalacağı ada takım adaların öyle bir bölgesinde yer alıyordu ki şehirden oraya gidiş geliş hala buharlı vapurla yürütülüyordu. İşte bu tatil fırsatının en iyi yanı bu diye düşündü. Mutfağa girdi, boş şişeyi kilerde yere koydu. Kilerdeki bozulabilecek her şey temizlenmişti. Ama Martin Beck ne olur ne olmaz diye kapıyı kapatmadan önce bir daha kilere göz attı. Sonra buzdolabının fişini çekti, buzlukları lavaboya koydu ve kapıyı kapatmadan önce mutfağa son kez şöyle bir bakarak yatak odasına gitti. İhtiyaç duyacağı eşyaların çoğunu zaten önceden orada geçirdiği bir hafta sonu adaya götürmüştü. Karısı ve çocukları istediklerinin listesini ona vermişti ve Martin Beck hepsini toparladığında 2 çantayı doldurmuştu bile. Aynı zamanda süpermarketten 1 kutu yiyecek de alması lazımdı, bu yüzden taksi tutmaya karar verdi. Vapurda çok yer vardı. Martin Beck çantalarını yerleştirdikten sonra güverteye çıkıp oturdu. Sıcak hava tüm şehre yayılmıştı ve neredeyse yaprak kımıldamıyordu. 12. Karl Meydanı'ndaki yeşillik tazeliğini kaybetmişti. Grand Hotel'in bayrakları sönmüştü. Martin Beck kol saatine bakıp aşağıdaki adamların iskeleyi çekmesini sabırsızlıkla bekledi. Motorun çalışmasıyla gelen ilk titreşimleri hissedince ayağa kalkıp vapurun kıç tarafına gitti. Vapur iskeleden uzaklaşırken parmaklıklara yaslandı ve pervanelerin suda dönüp beyazımsı yeşil köpükler çıkartışını izledi. Vapur düdüğünün kulak çınlatan sesiyle beraber vapur sarsıla sarsıla salt yöne doğru dönerken Martin Beck parmaklıkta durup yüzünü serin rüzgara verdi. Birdenbire kendini özgür ve tüm sıkıntılardan uzak hissetti. Kısacık bir an için. Çocukluğunda yaz tatilinin ilk günlerinde duyduğu hissi bir daha yaşadı. Yemek salonunda yemek yedi, sonra tekrar çıkıp güvertede oturdu. İnecek olduğu iskeleye yanaşmadan önce vapur gideceği adanın önünden geçti. Sonra Martin Beck sahildeki kulübeyi, rengarenk sandalyeleri ve karısını gördü. Suyun dibinde çömelmişti ve galiba patates temizliyordu. Karısı doğrulup ona el salladı. Ancak ikindi güneşi gözüne girerken karısı o mesafeden onu seçebilir miydi? Martin Beck bundan pek emin değildi. Çocuklar sandalla onu karşılamaya geldi. Martin Beck kürek çekmeyi severdi. Oğlunun itirazlarını aldırmaksızın kürekleri aldı. İskeleyle ada arasındaki mesafede kıyıya kadar kürek çekti. Birkaç gün sonra 15'ini dolduracak olmasına rağmen hala ufaklık diye çağrılan kızı Ingrid arka tarafta oturmuş bir köy dansından bahsediyordu. 13 yaşında olan ve kızlardan hiç hoşlanmayan oğlu Rolf zıpkınla avladığı turna balığını anlatıyordu. Martin ise kürek çekmenin tadını çıkara çıkara yarım kulakla dinledi onları. 1. ayrımın sonu. Sayfa 15.